Ayrım 4.
Ortaç'ın teklifi. Tarık Buğra'nın edebiyatımızdaki yıldızı Oğlumuz hikayesiyle birlikte parlar. Edebi başarıların başta basın olmak üzere herkesi ilgilendirdiği o yıllarda Oğlumuz gerçekten bir bomba gibi patlamış ve yazarın önünü açmıştır. Daha ilk hikayesiyle farklılığının anlaşılmış olması onun için gerçekten şanslı bir başlangıçtır. Eğer bu başlangıç birkaç yıl sonraya sarksaydı, Oğlumuz Mahmut Makal'ın 1950 yılında yayımlanan Bizim Köyün'ün başlattığı köy romanları ve hikayeleri furyasında ve bunlar etrafında koparılan gürültüde fark edilmeyebilirdi. Kısaca ifade etmek gerekirse, Oğlumuz'la gelen başarı ve şöhret Tarık Buğra'yı 1940'larda başlamak üzere 1960'larda belirgin çizgilerini kazanan ideolojik bölünmenin hoşgörüsüz ortamından ve Marksist aydınlarca estirilen düşünce teröründen korumuştur. Tarık Buğra, Oğlumuz yayınlandıktan sonra uçakla gönderilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi antetli ve Yusuf Ziya Ortaç imzalı bir mektup alır. Mektubunda Çınaraltı dergisini yeniden çıkaracağını belirttikten sonra görüşmek istediğini ve adresini bildiren Yusuf Ziya, genç yazar ziyaretine geldiğinde dergiye her hafta bir hikaye istediğini söyler. Tarık Buğra, her ne kadar efendim oğlumuz benim ilk hikayem yazamam diyerek sıyrılmak isterse de bastırır. Ben bir cümleden anlarım kimin ne yapabileceğini. Sen her hafta değil her gün bir hikaye yazarsın. Aslında genç yazarın hala hikayecilikte gözü yoktur. Üstelik Ömer Seyfettin, Reşat Nuri, Halide Edip gibi birkaç yazarın hikayeleri dışında hikaye de okumamıştır. Bir de edebiyat hocası Pertev Naili'nin ısrarıyla Sabahattin Ali'nin değirmeni. Kendi dehasıyla meşgul olduğu için günün edebiyatıyla ilgilenmemekte, hatta devrin en büyük hikayecisi Sait Faik'i bile tanımamaktadır. Havuçlu pilav meselesi. Yağmurlu bir gün Şişli Terakki Lisesi'nin muallimler odasında pencerenin önüne oturmuş, sıkıntılı bir şekilde Çınaraltı için ne yazacağını düşünürken kağıda o andaki ruh halini yansıtan bir cümle karalayıverir. Yağmur yağıyordu, pis pis yağıyordu ve cümleler tuhaf bir rahatlıkla peş peşe dizilir. İşte yepyeni bir hikaye doğmuş ve adı konulmuştur. Havuçlu pilav meselesi. Oğlumuzu Mehmet Kaplan'a götürüşü gibi havuçlu pilav meselesini de ortaça kalp çarpıntıları içinde götüren Tarık Buğra, okumaya başladı, diyor. Gittikçe yüzü genişledi, gülücükler saçmaya başladı, arada bir güldü. Çok hoşlandığı belli. Tamam, ben sana demedim mi yazarsın sen, dedi. Elini cebine attı, nefis bir Maroken cüzdanı vardı, çıkardı, 3 tane gıcır gıcır 5 liralığı uzattı. Al bunları sakla, dedi. Sait Faik'in varlıktan hikaye başına 7,5 lira aldığı bir dönemde, 15 lira bir hikaye için çok yüksek bir telif ücretidir. Tarık Buğra, Çınaraltı çıktığı sürece her hafta bir hikaye için 15 lira alacak ve durumunu iyiden iyiye düzeltecektir. Artık yazdıklarını satabilen profesyonel bir yazardır. Çınaraltı'nın 17 Mart 1948 tarihli 1. sayısında Havuçlu Pilav Meselesi adlı hikayesi çıkan Tarık Buğra şöyle takdim edilmişti. Çınaraltı daha ilk sayısında yepyeni bir kıymeti Tarık Buğra'yı aziz okuyucularına takdim etmekle bahtiyardır. Tarık Buğra imzasının yarınki roman ve hikaye edebiyatımızın en güzel eserleri üstünde göreceğinize biz şimdiden inanıyoruz. Tarık Buğra'nın Çınaraltı'nda çıkan diğer hikayeleri de şunlardır. Karaoğlan, sayı 3, 31 Mart 1948, Çok Sonra, sayı 4, 7 Nisan 1948, Buhran, sayı 5, 14 Nisan 1948, Hayat Böyledir İşte, sayı 5, 21 Nisan 1948. Yalnızların romanı da Çınaraltı'nda tefrika edilmeye başlanmış, ancak dergi kapandığı için yarıda kalmıştır. 5 Mayıs ila 9 Haziran 1948. Oğlumuzla başladığı çizgide gerçekten önemli hikayelere imzasını atan Tarık Buğra'nın bu tarafının sonraki yıllarda görmezlikten gelinmesi çok şaşırtıcıdır. Mesela TDK tarafından yayımlanan Türk Dili Dergisi'nin Türk Öykücülüğü özel sayısında Orhan Veli, Cahit Sıtkı Tarancı gibi hikayeciliğimizde yerleri ve iddiaları olmayan isimlerden bile örnekler bulunduğu halde Tarık Buğra'nın hiçbir hikayesine yer verilmemiştir. Bu özel sayıda Tarık Buğra'nın adı bir hikayeci olarak sadece Selim İleri'nin genel değerlendirmesinde geçer. Bugün okusa ilerinin kendisini de hayretler içinde bırakacağını sandığımız değerlendirmesi şöyledir. Tarık Buğra ise bireycilikten yana bir yazar. Çağını çoktan kapamış bir anlayış içinde oldukça tutarlı örnekler vermiş. Oğlumuz öyküsünü analım ama Buğra'nın politik bakışındaki ürkeklik, kaçma özlemi dolayısıyla öykülerinden günümüze pek bir şey etkilemez. Çok erken bir dönem doldurmadır bu. Türk öykücülüğünün genel çizgileri, Türk dili, Türk öykücülüğü, özel sayısı, sayı 286, Temmuz 1975. Halbuki Tarık Buğra'nın Oğlumuz'la başlayarak edebiyatımıza Oğlumuz 1949, Yarın diye bir şey yoktur 1952, İki Uyku Arasında 1954 gibi önemli kitaplar kazandıran hikayecilik macerası, Türk hikayeciliğinin ancak 1980'lerde ulaşabileceği bir seviyeye işaret ediyordu. Tarık Buğra, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi büyük yazarları toplumcu gerçekçilik diye güya teorisi de yapılan ve kötü köy romanlarından başka sonuç vermeyen şematik toplumculuğu ciddiye almadıkları için yok sayanlar, sonunda birer birer onların çok erken geçtikleri noktadan başlamak zorunda kalmışlardır. Üslup endişesi. Tarık Buğra ilk hikayelerinden itibaren üslup endişesi taşımış ve toplumcu gerçekçi köy romancılarının çok sevdikleri çevre tasvirlerinden ve olay kalabalığından kurtularak ayrıntılara inmeyi ve ayrıntılar vasıtasıyla insani ilişkilerin derinliklerinde gezinmeyi tercih etmiştir. Daha yazarlık hayatının başında üslup endişesiyle nesil arkadaşlarından ayrıldığı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da dikkatinden kaçmaz. Toplumculuk iddiasından yola çıkmadığı gibi dilini ve üslubunu da peşinen bir davanın emrine vermeyen Tarık Buğra, hikayelerinde insan ruhunun dolambaçlı dehlizlerinde gezinirken nesirden çok şiir diline bağlı bir üslup geliştirmiştir. İlk kitap, ilk eş. Her şeyin ilkinde bir büyü vardır. O da alışılamamışın, denenmemişin ve ilk tadışın verdiği kalbin vuruşlarını allak bullak eden heyecandan ileri gelir ve belki de ondan başka bir şey değildir. DKS 384. Bir güzel teklif. Çınar altında yayımlanan hikayelerle ve tefrika edilen Yalnızların romanıyla haklı bir şöhret kazanılmıştır ama henüz ortada kitap denen o büyülü nesne yoktur. Bir gün haftalık Bizim Türkiye'yi çıkaran Turgut Evren, Tarık Buğra'ya dergiyi de matbaayı da tasfiye edeceğini ve elinde bir miktar kağıt kaldığını söyledikten sonra şöyle bir teklif yapar. Düşündüm, elimdeki kağıtların ziyan olmaması için sizin hikayelerinizi basmaya karar verdim. Çınar altında okuyor, beğeniyorum. Yalnız telif hakkı veremem. Bunun yerine 250 kitap veririm. İster misiniz? Sorulur mu? O yıllarda sadece genç yazarlar için değil, anlı şanlı yazarlar için bile kitap bastırmak büyük meseledir ve bir kitap çıktı mı istisnasız bütün gazete ve dergilerde sözü edilmektedir. Henüz 10 hikayesi çıkmış olan Muallim Muavini'nin paçaları tutuşur. Çünkü kitabın ele gelebilmesi için hiç değilse 6-7 forma gerekir. Bu da en azından bir düzine hikaye demektir. Artık kendine güveni gelmiş olan genç yazar, bir an önce yaz çünkü makine bekliyor diyen Turgut Evren'e yazarım der ve o hafta sonu Şişli Terakki Lisesi'ne kapanarak 2 günde Ömer, 2 İhtiyar ve Kel Melahat'i yazar. Ve 13 hikayeden oluşan ilk kitap yani Oğlumuz desenlerle bezenmiş olarak 1949'un başlarında gün ışığına çıkar. Tarık Buğra ilk kitabına kavuşmakla kalmaz, Turgut Evren'in telif hakkı olarak verdiği 250 kitabı dostları vasıtasıyla üzerindeki fiyattan yani dağıtıcı ve kitapçı yüzdesi kesilmeksizin satarak o zamanki yaşayış standartlarına göre servet denilebilecek kadar büyük bir para kazanır. Ve evlilik. İlk kitabın hikayesini anlattığı yazısında her şeyin ilkinde bir büyü vardır diyen Tarık Buğra şöyle devam eder. O da alışılmamışın, denenmemişin ve ilk tadışın verdiği kalbin vuruşlarını allak bullak eden heyecandan gelir ve belki de ondan başka bir şey değildir. Yoksa her şeyde ve aşkta ilkin yıldızı üstüne doğan güneşler biliriz. Yalnızların romanında ve birkaç hikayesinde işlediği ilk aşkını İstanbul'a ilk geldiği günlerde yaşayan Tarık Buğra, ilk evliliğini de İlk hikayesini yazmasına vesile olan hikayeci Jale Baysal'la 23 Eylül 1950'de yapmıştır ve Mayıs 1968'de sona eren bu evlilikten kızları Ayşe doğmuştur. Tarık Buğra'nın tek çocuğu 19 Aralık 1951'de doğan Ayşe Buğra'dır. Osman Kavala ile evli olan Profesör Doktor Ayşe Buğra, Robert Koleji bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde başladığı yüksek öğrenimini Kanada'da tamamladı ve McGill Üniversitesi Ekonomi bölümünde doktora yaptı. Aynı üniversitede bir süre ders verdikten sonra Türkiye'ye döndü. Halen Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Yayımlanmış birçok makalesi, İktisatçılar ve İnsanlar, Bir Yöntem Çalışması, Remzi Kitabevi 1989 ve Devlet ve İş Adamları, İletişim Yayınları 1995 adlarında iki önemli kitabı vardır. Mehmet Çınarlı'ya anlattığına göre Tarık Buğra ve eşi Jale Baysal nikahtan sonra taksiye verecek paraları olmadığı için Bayezid'deki evlerine yürüyerek gitmişlerdir. Ev dediğim bir oda, bir yatak ve iki sandalyeden ibaretti. Misafir geldiği zaman oturtacak bir üçüncü sandalyemiz yoktu. SD 128. Daha sonra Fatih Sarıgüzel'de ve Fenerbahçe'de kira evlerinde oturan Buğra çifti, yıllar sonra Esentepe'de bir kooperatif evi edinmişlerse de evlilikleri bu evde sona ermiştir. Mehmet Çınarlı, Tarık Buğra'nın karısını aslında beğendiğini, takdir ettiğini belirttikten sonra, yoksulluk içinde başlayıp başarıyla devam eden bu evliliğin maddi durum dahil her şey yoluna girmişken yıkılıp gitmesine hem şaşırdığını hem üzüldüğünü söylüyor. Çınarlı'nın bir başka notu da Tarık Buğra'nın küçük ağayı karısından ayrı yaşadığı günlerde bir otel odasında yazmış olduğudur. Hatice Bilen bu otelin Asmalı Mescid'de olduğunu söylüyor. İkinci evlilik. Tarık Buğra 9 yıl süren bir yalnızlıktan sonra hayatını bir başka hikayeciyle, Hatice Bilen'le birleştirmiştir. 8 Eylül 1977. Hatice Bilen'in Umursanmayan Kadınlar, Bilgi Yayınevi Ankara 1989 ve Ayın Uysal Işığı, Ötüken Neşriyat İstanbul 1992 adlarına iki hikaye kitabı, Cumhuriyet döneminde Resim Edebiyat İlişkisi, Ötüken Neşriyat İstanbul 2000 bir inceleme yayımlanmıştır. Bilen, 1993'te Türkiye Yazarlar Birliği tarafından hikaye dalında yılın yazarı seçildi ve Tarık Buğra'nın eşi olduğu o zaman öğrenildi. Çünkü Tarık Buğra kendisine verilen üstün hizmet ödülüyle birlikte eşinin ödülünü de almıştır. Kavganın ardından gelen dostluk. Ben Peyami Safa'nın ne büyük yürekli insan olduğunu çok yakından gördüm. Ne acılar çektiğini, ne yokluklar çektiğini çok yakından gördüm. TE 26. Nasrettin Hoca. Tarık Buğra'nın gazetecilik hayatı 1949 yılında Akşehir'de Demokrat Parti'nin kurucularından olan babasıyla birlikte çıkardığı haftalık Nasrettin Hoca gazetesiyle başlar. Konya'da dizilip basılan bu kısa ömürlü gazetede milli şefliğe karşı bayrak açarak kendi ifadesiyle insan hakları, hürriyetleri ve haysiyeti için savaşan Tarık Buğra, bu gazete Konya çevresinde etkili olmuş, İstanbul'un büyük gazeteleri tarafından da ilgi görmüştür. Hemen her sayısından Hürriyet ve Vatan gibi gazeteler iktibaslar yapar, bir yazımı alırlardı, diyor. TB 6. İlk sayısı 26 Temmuz 1949'da çıkan Nasrettin Hoca'nın sahibi ve yazı işleri müdürü olarak Tarık Buğra görünmektedir. Ancak daha sonra künyede sahip olarak Tarık Buğra'nın yanında Orhan Drahor diye bir isim daha belirir. Gazetesini bu zattan 28 Haziran 1952'de noter kanalıyla aldığı bir protesto ile kaybeden Tarık Buğra, hazin bir tesadüf sonucu olarak babası Mehmet Nazım Bey'i de aynı gün kaybetmiştir. Milliyet'te. Tarık Buğra, Akşehir dönüşünde bir yayın evinin çıkarmaya hazırlandığı haftalık dergiye dostu Behçet Necatigil vasıtasıyla imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü olarak girip kolları sıvar ve patronun önüne sürdüğü yazıları kendine göre incelemeye başlar. 1951. Yazılardan ikisine takılmıştır. Sade suya tirit cinsinden iki solak yazı. Patron Yaşar Nabi Nayır, yazarlarının arkadaşları olduğunu söyleyip bu yazıların dergiye girmesinde ısrar edince, Allah ısmarladık diyerek tabanı delik pabuçlarıyla Bağbali yokuşundan inip kuru ekmeğe katık yapacağı hayallerine dönen Tarık Buğra, doğru bildiğinden şaşmamak huyu yüzünden böyle sık sık hayallerine dönmek zorunda kalmıştır. Tarık Buğra'yı daha sonra Milliyet'te görüyoruz. 1951. Ali Naci Karacan, Çınar Altında yayımlanan hikayeleriyle dikkatini çeken genç yazara haftada 3 hikaye yazdırttığı gibi İlk eşi Jale Baysal'ın ve babasının adlarını zaman zaman müstehar ad olarak kullanan Tarık Buğra, Milliyet'te yayımlanan hikayelerine de Süleyman Yücel imzasını koymuştur. Sanat Hareketleri diye bir de köşe vermiş, tiyatro ve edebiyat tenkitleri yazmasını sağlamıştır. Askerde 11 sürgün pahasına bıyıklarını kesmeyen Tarık Buğra'nın karakteri ister istemez Milliyet'teki köşesine de yansır. Önünü ardını hesap etmeden inandığı yolda direnmek ve düşüncelerini ne pahasına olursa olsun söylemek. Nitekim tiyatro tenkitleri yüzünden bir yığın düşman kazanır. Hatta kendisine son derece iyi davranan Cevat Fehmi Başkut'un şehir tiyatrosunda temsil edilen Soygun adlı oyunu için yazdığı yazıda oynanmaması gereken bir oyun manasına "Soygun devam ediyor" başlığını kullanınca kıyamet kopmuş. Ali Naci Karacan bile çok sevdiği genç yazara "Sen ne biçim adamsın, herkesi küstürüyor, bütün kapıları kapatıyorsun" demek zorunda kalmıştır. Sanat Hareketleri köşesinde ileriye dönük hiçbir hesabı gözetmeden yazdığı eleştiriler yüzünden bir yığın düşman kazanan Tarık Buğra, sergilediği bu şahsiyetli tutumu düşman kazanma sanatı olarak tarif edecek ve yıllar sonra yazılarından bir kısmını bu adla kitaplaştıracaktır. Düşman Kazanma Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1979. Peyami Safa ile ilk karşılaşma. Tarık Buğra, düşman kazanma sanatının en incelikli uygulamalarından birinde Ali Naci Karacan'ın Milliyet'teki meşhur hamlelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlandığı sırada yapar. Peyami Safa, Refik Cevat Ulunay, Reşat Ekrem Koçu gibi devrim büyük gazetecilere transfer edilmiş, Abdi İpekçi de genel yayın müdürlüğüne getirilmiştir. Bir gün bir toplantı sırasında Tarık Buğra'yı da çağırırlar. Ali Naci Karacan'ın büyük masasının arkasında gazetenin yeni yazarları ve yöneticileri bir yargı kurulu gibi dizilmiştir. Ali Naci Karacan, "Bak Peyami Bey, senin için Tarık çok güzel yazıyor fakat edebi yazıyor. Biz halk gazetesi çıkaracağız" diyor. "Ne diyorsun?" diye sorar. Cevap karşı bir sorudur. "Peyami Bey yazacak mı?" Tarık Buğra, Ali Naci Karacan'dan "evet, evet" cevabını alınca "bu bana yeter" deyip çıkar ve Milliyet'ten ayrılır. Geri dönmesi için yapılan ısrarlara uzun süre direndikten sonra tahsih servisinde çalışmak şartıyla döner. "Geceleri tahsihte çalışırsam gündüzler bana kalır, romanlarıma dönebilirim" diye düşünmektedir. 78-200 lira ayrıklı aşçıya, bakkala borçlu, tek kat elbiseli, penceresi delik pabuçlu ve aşksız, arkadaşsız bir gazete musahiyi olmak için mi var olmuştu? YDB'ye 77. Tarık Buğra'nın Cingöz Recai serisiyle çocukluğundan beri tanıdığı Peyami Safa ile bu tatsız karşılaşması aynı zamanda köklü bir dostluğun da başlangıcı olacaktır. Bir gün Abdi İpekçi, tahsihte çalışan Tarık Buğra'yı çağırır ve Peyami Safa'nın tefrika edilmekte olan Sabaha Karşı adlı adapte romanını tamamlamasını ister. Peyami Safa, tedavi ümidi belirdiği için felçli karısını Fransa'ya götürmüş, orada netice alamayınca Almanya'ya geçmiştir. Tarık Buğra ister istemez kabul eder ve çıkan bölümleri okuyarak romanı tamamlar. Peyami Safa dönüşünün hemen ertesi günü Abdi İpekçi ve Ercüment Karacan'la birlikte tahsis servisine gelerek "Tarık Bey çok teşekkür ederim, ben bu kadar güzel bitiremezdim" diyecektir. Peyami Safa kompleksi. Ancak Tarık Buğra'nın Peyami Safa ile kavgası bitmemiştir. 1950'lerin genç edebiyatçıları hakkında sert eleştiriler yazan büyük yazara cevap vermek için Hüsamettin Bozoğ'un Yedi Tepesi'nde bir toplantı yapılır ve bu işle Tarık Buğra görevlendirilir. Tan gazetesinin ikinci sayfasında makale sütununda çıkan Peyami Safa kompleksi başlıklı yazısında genç yazar özetle Peyami Safa'nın çöller kralı olmak istediğini, etrafında herhangi bir hayat eserine tahammül edemediğini söylemektedir. Tarık Buğra'nın devrin üstadlarına karşı tavrı en iyi ifadesini "Üstadla Konuştum" adlı hikayesinde bulmuştur. YDB'ye 96. Polemikleriyle ünlü Peyami Safa, en takdir ettiği genç yazar olan Tarık Buğra'nın bu yazısına cevap vermemiş, aksine Nihat Karaveli, Recep Doksat, Vecdi Bürün gibi dostları vasıtasıyla aradaki buzları eritmenin yollarını aramıştır. Nitekim bir gün İstanbul lokantasında bir araya gelip uzun uzun konuşmuş, birbirlerini yakından tanıyarak dost olmuşlardır. Tarık Buğra, kendisiyle yapılan bir röportajda Peyami Safa ile ilk defa o gün karşılaştıklarını söylüyor. Beni bir gün bir yere çağırdılar. Meğer Peyami Safa ile karşılaşmamız için bir tertip düşünmüşler. O gün Peyami Safa ile ilk tanıştık orada. Cevap veremediğim tek yazı bu oldu hayatımda, dedi. Sonra arkadaş olduk kendisiyle. Bakınız, o belli, yazar olmaya 17 yaşında karar verdim. Nokta, sayı 41, 19 ila 25 Kasım 1982. Tarık Buğra, Recep Doksat'ın Peyami Safa hakkında kendisine, ''Tanısan emin ol, en sevdiğin adamlardan biri olacak. Onun bir dramı var, sen bunu anlarsın.'' dediğini ve haklı çıktığını söyler ve şöyle devam eder. ''Ben Peyami Safa'nın ne büyük yürekli insan olduğunu çok yakından gördüm. Ne acılar çektiğini, ne yokluklar çektiğini çok yakından gördüm. Ve siyah kehribar. Bu yalnızlık toplum meselelerinden ve insanlardan kopuş değildir.'' Tam aksine onlarla beraber olmak, fakat onlara bir doktrinin, bir partinin, bir derneğin, bir grubun, hatta bir ikincinin refakatinde bakmamaktır. PD 221. Eleştiri Yağmuru. Tarık Buğra, Milliyet'te 1 Ocak 1953 ila 13 Mayıs 1954 tarihleri arasında fıkra köşesinde yazmış, bu arada Siyah Kehribar, İnce Hesaplar ve Aşk Esirleri adlı romanlarını tefrika ettirmiştir. 1950'lerin başlarında geçinme kaygısıyla yazdığı birçok romanı çeşitli gazetelerde tefrika edilen Tarık Buğra'nın ikinci hikaye kitabı Yarın Diye Bir Şey Yoktur 1952 adıyla Yenilik 3. kitabı da İki Uyku Arasında 1954 adıyla Yeditepe Yayınları arasında çıkmıştır. Kitap olarak çıkan ilk romanı Siyah Kehribar'dır. Remzi Kitabevi 1955. Neredeyse devrim bütün edebiyat eleştirmenlerinin beğenmemekte birleştikleri Siyah Kehribar'ın şanssızlığı, biraz da olayların geçtiği mekanın ve kahramanların yabancı olması, daha doğrusu yabancı isimler taşımasıdır. Tarık Buğra'nın Roma'ya hiç gitmediği halde konusu Roma'da geçen bir roman yazması şüphesiz büyük bir handikaptı. Nitekim yakın dostu Mehmet Kaplan, İstanbul Dergisi'nde çıkan eleştirisinde, Buğra'nın aralarında bir doktora öğrencisi, bir ressam ve bir sosyoloğun bulunduğu insanları Roma'da küçük bir meyhaneye, Siyah Kehribar Barı, kapatıp şehirden adeta tecrit ettiğini belirterek, vakası Roma'da geçen bir romanda Roma'nın yokluğunu insan bir hayli yadırgıyor demektedir. Aslında roman kişileri İtalyan adı taşısa da Tarık Buğra'nın Siyah Kehribar'da anlattığı Türkiye'nin gerçekleri ve kendilerini bir partiye, bir doktrine bağlı hissetmeyen aydınların dramı, Tahir Alangu'nun ifadesiyle dostluğa susamış yalnız ve üstün adamın soylu sıkıntıları ve bunalımlarıdır. Roma İstanbul'dur. Siyah Kehribar Barı'nın müdavimleri de İstanbul'da benzer mekanlarda, mesela küllükte toplanan Türk aydınları. Buğra, faşizmi eleştirirken 1940'larda aydınları ezip yalnızlığa iten, düşüncelerini söyleyemez hale getiren milli şef diktatörlüğünü de hedef almıştır. Esasen bir ilk roman olan Siyah Kehribar'da acemiliklerin, eksikliklerin, kurgu hatalarının bulunması kaçınılmazdı. Nitekim bunu ikinci baskı için yazdığı ön sözde kendisi de açıkça belirtmiştir. Ama Siyah Kehribar'ın cesur bir çıkış olduğu, ayrıca devrin atmosferini ve aydınların ruh hallerini çok iyi yansıttığı inkar edilemez. Solun kültürel iktidarı ve Buğra. Tarık Buğra'nın Siyah Kehribar'da diktatörlere ve totaliter rejimlere karşı iyice belirginleşen tavrı, Ayakta Durmak İstiyorum adlı şöhret kazanan 5'te 56 ve Yüzlerce Çiçek Birden Açtı adlı oyunlarında en güçlü ifadesini bulur. Onun bu tavrı sanatının da belirleyicilerinden biridir. Başından itibaren bütün baskıcı tutumlara karşı çıkan ve Marksizmi de bütün totaliter rejimler gibi edebiyata aykırı bulan Buğra, Marksist edebiyat olamayacağını söylemiş ve mevcut Marksist edebiyat ortamının sahteliğini de büyük bir isabetle teşhis etmiştir. PD 223. Türkiye'de 1961 Anayasası'nın getirdiği geniş hürriyet ortamında dernek ve parti olarak hızla örgütlenen sol akımların işlettikleri korkunç propaganda çarkı, sol tandanslı bir kültürel iktidarın kurulmasına yol açmıştır. Devlet kurumlarına sızarak imkanlarından faydalanmak için resmi ideolojiyle flört eden sol akımlar, Marksist olmayan ancak asıl kütlenin değerlerine yabancılaşmış kesimleri de şemsiyeleri altına almış ve kendi görüşlerini uzun süre ilericilik olarak kabul ettirmeyi başarmışlardır. Kendilerinden olmayan herkes gerici ve faşisttir. Nitekim 1960'ların başlarından itibaren sağ-sol ayrımı kesin çizgilerini bulmuş, daha önce aynı dergilerde yazabilen, aynı mekanlarda bir araya gelebilen yazarların ve şairlerin de yolları ayrılmıştır. Eskiden beri tanıdığı ve aynı dergilerde birlikte yazdığı sanatçı ve yazarlardan bir grup, bir maç sonrasında Tarık Buğra'nın etrafını çevirir. İçlerinden bir karikatürist, "Sen ya faşistsin, o zaman sanatçı olamazsın, ya da sanatçısın, faşist olamazsın," der. Tarık Buğra bir sohbetimiz sırasında bu karikatüristin Ali Ulvi olduğunu söylemişti. Bir başkası da, "Bakma bugün yazdıklarına, Tarık bir vakitler bizden ilericiydi," deyince daha ilk romanında faşizme ve bütün totaliter rejimlere karşı olduğunu açıkça ortaya koymuş olan Tarık Buğra şu cevabı verir. "Eğer okuduğun cümleyi anlayacak kafan varsa git koleksiyonlara bak. Yeditepe'de, Yenilik'te yazıların ve başyazıların sadece başlıklarından bile dün nelere inanıyorsam bugün de aynı düşünceleri savunduğumu göreceksin." DKS 146. Gerçekten de Tarık Buğra, totaliter rejimler ve ideolojiler karşısında daha ilk eserlerinde ortaya koyduğu tavrı sonuna kadar sürdürmüş, sanatını antikomünist de olsa herhangi bir ideolojinin emrine vermeyi reddederek her zaman sanat sanat içindir görüşünü savunmuştur. Sol karşısındaki grupları bile kendisine ne kadar yakın olsalar da antikomünizmi bir çeşit ideoloji haline getirdikleri, yani Marksistler gibi davranarak düşünce ve kafa bağımsızlığını ihmal edip insanlara ve konulara peşin hükümlerle baktıkları için eleştirmekten çekinmemiştir. Çünkü ona göre peşin hükümler ve taraftarlıklar araya girdi mi konu, yani edebiyat, bir politik tutum olup çıkar. PD 223. Edebiyat ve sanatın görevi. Edebiyat genel olarak sanat, Tarık Buğra'ya göre, ispatlamaz, gösterir, telkin etmez, düşündürür, hüküm vermez, hüküm vermeye yol açar, iddia etmez, okuyucunun red ve kabul, hal ve ruh tercihini serbest bırakan bir dünya kurar. Görevi budur ve bunu başardığı ölçüde değerlidir. PD 218. Halbuki sanatın toplum için olduğunu söyleyenler, hep bir görüşü ispatlamak, telkin etmek, kesin hükümler vererek okuyucu kendi görüşlerine bağlamak, kısaca sanatı bir araç yapmak isteyenlerdir. Sanatın topluma en yararlı tutumu sanat için olanıdır. Sanatçı bu tutumda da toplumun, insanın dertleriyle, problemleriyle ilgilenecek, onun elinde de neşter olacak. Ama peşin hükümlerle ve bilhassa bir doktrine, bir politik tutuma angaje olarak değil. Bağımsızlığını, sanatın ve sanatçı yeteneklerinin hükümranlığını koruyarak. DKS 146, PD 188. Tarık Buğra daha önce belirttiğimiz gibi düşman kazanmak sanatı diye adlandırdığı bu tavizsiz tutumu yüzünden epeyce yalnız kalmış bir yazardır. Çünkü hiçbir ideolojik gruba angaje olmamış, dolayısıyla hiçbir grupta onu hiçbir zaman tam olarak kendisinden saymamıştır. Aslında her sanatçının malik olması gereken bir yalnızlıktır bu. Büyük eserlerin büyük yalnızlıklar istediğini söyleyen Tarık Buğra, yanlış anlaşılmamak için hemen ilave eder. Bu yalnızlık toplum meselelerinden ve insanlardan kopuş değildir. Tam aksine onlarla beraber olmak, fakat onlara bir doktrinin, bir partinin, bir derneğin, bir grubun, hatta bir ikincinin refakatinden bakmamaktır. PD 221. Tarık Buğra bir başka röportajda da yalnızlıktan şöyle söz eder. İnsanlardan kaçış değildir yalnızlık. Önce insanın kendisinden arınışıdır. O, sempatilerden, antipatilerden, peşin hükümlerden, art hesaplardan, partizanlıklardan arınmıştır ve kendisi kelime anlamından da zordur, çilelidir, kaybettirir, düşman kazandırır. PD 207. Sayfa 62.